Ayrım 22. Ağrının derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 343. Ama siz Romalı değilsiniz ki. Ne yapabilirsiniz ki? Burası paranın ülkesi elbette. Hayesört dergisinin editörü Tatul Sonet Papazyan, Boston Watertown'daki bürosunda bunları söylerken, Ermenilerin ve Türkiye'nin Amerika'daki lobi faaliyetlerini anlatırken o kadar da hoşuna gitmiyor herkesin paradan bahsettiği bu resim. Politik olarak Ermeni Devrimci Federasyonu, Armenian Revolutionary Federation, ARF ile ilişkisi olan Ermeni Yardım Derneği'nin başkan yardımcılığını da yapan Tatul Sonet Papazyan, sadece Amerika'daki Ermeni toplumu için değil, örgüt 25 ülkede çalıştığı için bütün dünya Ermenileri bakımından önemli bir isim. Ve bu ihtiyar adam Amerika'da kaç eyaletin soykırımı tanıma kararı çıkardığını, kaç kongre üyesinin Ermenilerin yanında kaçının Türklerin tarafında saf tuttuğunu, bu işlerin kaç paraya yapıldığını, lobi faaliyetlerinin nasıl başladığını, Yahudilerin neler yaptığını, Ermenilerin o kadar başarılı olamadığını anlatırken hikayenin bir yerinde durup şöyle diyor. Amerikalıların soykırımdan haberi bile yoktu. Şimdi de çok iyi bilmiyorlar ama diyebilirim ki en azından bir marka aşinalığı oluşturabildik. Marka? Acı bir hikaye için fazla ticari bir kavram. Böyle bir kelime kullandığınız için kendi toplumunuzla başınız belaya girmesin diyorum. Papazyan o zaman şöyle söylüyor işte. Burası paranın ülkesi. Ne derler bilirsiniz. Roma'da Romalılar gibi. Acılı bir alayla söyleyince bunu küçük sesimle cevap veriyorum. Ama siz Romalı değilsiniz ki. Yaklaşık yarım saattir son derece duygusuz meselelerden bahsettiğimiz konuşmanın burasında Papazyan, bir pro içebilir miyim diyor birden. Sanki anlattıklarından yoruluyor. Birden Türkçe bir şarkı söylemeye başlıyor. Nane suyu nane şeker, benim canım seni çeker. Her güzelin var bir huyu, hey aman acem güzeli. Öylece bakıyorum, bunu yaşıyorlar. Türkiye'den gelenle çok sert meselelerden bahsederken, eski kardeşliği hatırlamak ya da hatırlatmak için bunu yaptıklarını da çok farkında olmadan belki bir işaret bir şey gibi kullanıyorlar. Türkçeyi. Papazyan prosundan dertli dertli bir nefes çekiyor ve acıyla gülümseyerek söylüyor. Büyük annemin bana söylediği ninniydi bu. Hiç çıkmıyor aklımdan. 1929 doğumlu Tatul'un yüzü birden değişiyor. Amerikan aksanıyla rakamlardan, paradan ve lobi faaliyetlerinden söz eden adam gidiyor, kendi hikayesini anlatmak isteyen kırılgan sesli bir çocuk ihtiyar geliyor yerine. Kahire'de doğduğunu anlatıyor prosunu Anadolu bir erkek gibi içine çeke çeke içerken. Annesinin asıl memleketinin Van olduğunu, babasının Bartın'da doğduğunu, Kırım'a giden gemilerde tayfalık yaptığını, büyük babasının Trabzonlu olduğunu çocukluğuna gidiyor ağır ağır. Soykırımı ben ne anamdan duydum ne babamdan ama sizde ne varsa sizinle birlikte yürüyor. Şarkıların, cümlelerin arasında duyuyorsunuz olanları. Hayatınız boyunca da taşıyorsunuz o günlerde öğrendiklerinizi. Sonra bir gün duruyor. Prosunun dişlerini arasına sıkıştırıp raflardan bir dosya alıyor. Dosyaların içinden bir şiir çıkarıp masanın üzerine bırakıyor. Bu şiiri dedem için yazdım. Okuyorum. Şiir şöyle bitiyor. İzin ver sana Hovsep diyeyim. Ne de olsa artık ben senden büyüğüm. Ve benim aklımda sen. Hep genç babası olarak kalacaksın annemin. Anneannemin seven kocası Hovsep, benim yüzü ve başı olmayan sessiz ceddim, her zaman bir eş ve baba, her zaman dilsiz ve kör hatırası bir dedenin. Ben okumayı bitirken Tatul açıklıyor. Dedemin yüzü, bende bir saplantı haline geldi yıllarca. Nasıldı acaba? Öldürüldüğünde 25 yaşındaymış, yıllardır onu düşünüyorum, yüzünü. Yorulmadınız mı? Diye soruyorum. Duygusal olarak çok yorucu bir şey diyor ve devam ediyor. Diğer ülkelerin soykırımı tanıması beni ilgilendirmiyor çok. Bunu anlatmak zor. Türkiye'nin bunu tanıması bir varoluş nedeni gibi benim için. Bu kadar yıl yaşadıktan sonra şu noktaya geldim. İnsanlar için özgürlükten daha önemli bir şey var. O da adalet. Ama Türkiye tanıyınca varoluş nedeniniz de elinizden alınmış olacak o zaman, diyorum. Tatul, biz evsiziz diyor. Bunu anlamalısınız. Gözleri doluyor. Size küçük, aptal bir şarkı söyledim biraz önce. Küçük, aptal bir şarkı. Ama o benim çocukluğum. Ben Türkçeyi unuttum. Unutuyorum artık. Sessizce ağlıyor. Biraz sakinleşince devam ediyor. Ermenistan'dakiler anlamaz bunu. Rant da evinde konuşuyordu. Ama bizim için farklı. Biz yok olmak tehdidiyle yaşıyoruz. Sonra Türkiye'nin soykırımı tanıması gerektiği üzerine konuşmaya devam ediyor. O konuşurken yüzünün, sesinin, sözlerinin geçirdiği değişimlere bakıyorum. Bir Türk'le konuşmak onlara hep aynı şeyi yapıyor. Tatül gibi hem öfkeleniyorlar hem de dertleşmek istiyorlar uzun uzun. Hem kızgın hem acılı. Ne sadece kızgın ne sadece acılı. Bir Türk'le bunları konuşuyor olmak çok yoruyor olmalı onları. Paris'te konuştuğum Helen Pirelyan geliyor aklıma. Bir Türk'le karşılaşmaktan korkarsınız Ermenisiniz. Çünkü onunla karşılaştığınızda hissedeceklerinizden korkarsınız. Böylece Tatül'le konuşurken anlıyorum ki bu yorucu duyguları yaşayarak size bir şey anlatmaya cesaret etmiş olan Ermeni dinlemek gerekiyor. Dinledikçe çözülüyor içlerinde dolaşıp yumak olmuş öfke ve acı. Nedense her seferinde konuşmanın, benimle konuşmanın onlara bir biçimde iyi geldiğini hissediyorum. Türk'le konuşmuş olmanın rahatlığı mı bu? Bir kerecik olsun öyleydi böyleydi demeden dinleyen bir Türk'e anlatmanın hafiflemesini. Galiba en çok o eski ülkeden birini görmek gözlerine can yürütüyor, su gibi. Hayal ülkeden gelen biriyle konuşmak onları çocukluklarında dinledikleri topraklara geri götürüyor belki. Ben bunları düşünürken Tatül devam ediyor ve sadece son cümlesini yakalıyorum. Tehdit edildikçe Ermenilerin milli kimliği sertleşiyor. Tatül raflardan başka dosyalar, dosyaların içinden başka şiirler, yazılar çıkarıp bana veriyor. Sanki biraz daha kalmamı istiyor. Oysa geç kalıyoruz. Dışarı çıkarken son derece fantastik olarak bütün bu sorunun çözümü için her bir Ermeni bir Türk dinlese diye düşünüyorum. Sadece dinlese. Diyalog, sözcüğünün yerine bunu koysak. Dinlemeyi, sessizce dinlemeyi, anlatacakları bitene kadar susarak. İyi gelir mi? İyi geliyor tabii ama hakiki konuşma sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Dışarıda yağmur yağıyor ve Boston'da nehir kenarında yürüyoruz. Phil Gamelyan ve Ceren Ergenç'le 2005'te Boston'da kurulan Türk-Ermeni diyaloğu girişimlerini anlatıyorlar. İki taraftan genç insanların konuşmaya dair samimi ve hakiki girişimi. Phil, Brady's Üniversitesi'nde uyuşmazlık çözümü, Conflict Resolution üzerine master yapmış. Ceren ise Boston Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler çalışıyor. Ufak tefek, sarışın, sevimli genç bir kadın. Ermeni tarafından grubun kurulması için yola çıkan Phil, Türklerle Ermeniler arasında hiç diyalog girişimi olmadığını düşünerek Boston'daki Türk öğrencilere ulaşıyor. Önce Türk tarafından pek ilgi olmuyor. Aslında Ermeniler de katılmayı reddediyorlar. Katılmayı isteyen Ermeniler de tek koşul öne sürüyorlar. Katılımcı Türkler Ermeni soykırımını tanısın. Karşılıklı adım atılmadığı için Phil, Boston bölgesinde Ermeni cemaati içinde etkin isimlerle görüşüyor ve onların desteğini alarak Zeynep Cimcik ile birlikte girişimi başlatıyor. Plan şuydu diye anlatmaya başlıyor Phil. Önce bir süre çatışmalı konulara girmeden birbirimizi tanıyıp güven ilişkisi kurmak. İkinci adımda yani karşılıklı olarak yeterli derecede anlayış sağlandığında stereotipler üzerine konuşmak. Bütün bu adımlardan geçtikten sonra da oturup tarihi konuşmak. Peki işler böyle adım adım öngörüldüğü gibi mi gitti? Phil dışarıdan bakıldığında anlaşmazlık çözümünün planlanabildiğini ama iş kişiselleşince her şeyin sanıldığından çok daha zor hale geldiğini anlatıyor. Zeynep ile ben grubun kolaylaştırıcılarıydık ama grup konuşmaya başladığında ben de kişisel duygularımın, Ermeni olmakla ilgili duygularımın çok yoğun olduğunu gördüm. Sandığım kadar kolay olmadı benim için. Üstelik bu konuya çok mesafeli bakabildiğimi zannederken. Ceren de toplantılar sırasında kendine dair yaptığı keşifleri, yaşadığı şaşkınlığı anlatırken Türkiye'deki komşuları olan bir madamdan söz ediyor. Boston'da Ermeni cemaatiyle konuşurken fark ediyor ki o madam ile Ermenilik arasında herhangi bir bağlantı kurmamış. Tıpkı Ermenilerin yaptığı o binalara bakıp Ermenilerle ya da Ermenilerin artık Türkiye'de olmayışıyla bir bağlantı kurmamamız gibi Ceren de kendi aklının sıra bu konuya geldiğinde nasıl uyuştuğunu ya da uyuduğunu anlatıyor. Madam Anahit gibi diyorum. Ceren anlıyor ama Phil bizim Madam Anahit'imizi bilmiyor. İstanbul'un en rakılı caddesi Nevizade'ye balık çarşısından girerdi meyhane masalarının arasına. Hep çok renkli elbiseler giyerdi ve siyah saçlarını geriye doğru tarayıp topuz yapardı. Akordiyonsuz hiç görmedim onu. Kimse de görmemiştir herhalde. Şehrin en hanımefendisiydi. Masalara yanaşır ve tangolar çalardı. Meyhanelerde müdavimlerin onunla çekilmiş fotoğrafları asılıydı. 2003'te öldüğünde bazı meyhane sahipleri onun fotoğraflarını asmışlardı duvarlara. Gazeteler Madam Anahit'i kaybettik diye yazmıştı. O madam Ermeniydi ve Ceren haklıydı. Ben de ilk kez hatırlıyordum Madame Anahit'i, Ermeni olduğunu. Ama hep aklımdaydı, dik ve ciddi duruşuyla en sarhoş masayı bile saygıyla susturmak zorunda bıraktı. Madame Anahit geçiyor aklımdan, akordeonunu çala çala. Hafıza ne tuhaf. Kaydetse bile adlandırmıyor çoğu kez. Oysa akordeonun yıldızların altında çaldığını neredeyse duyuyorum Ceren konuşurken. Çin'deyken bir arkadaşım beni bir Ermeni ile tanıştırdı. Elim sıkılmayınca niye benden bu kadar nefret ettiklerini elbette anlamamıştım. Ama grupta tanıdığım insanlardan, yaptığımız konuşmalardan sonra şimdi neden bu hale geldiklerini anlıyorum. Kendimi Ermenilerin yerine koyabiliyorum. Tarihle ilgili kendi görüşümü oluşturdum. O işin bir tarafı ama bu grup sayesinde insanların ne hissettiğini anladım. Fakat Fil ile Ceren'in anlattıklarına bakılırsa gruptaki herkes kendisiyle, kendi belleğiyle yüzleşmek konusunda o kadar gayretli olmamış. Ceren, fark ettim ki diyor, gruptaki kimi Türklerin farklı geçmişleri ve söylemleri vardı. Ben meseleye duygusal yaklaşıyordum ama bu konuşmalar sırasında giderek daha çok milliyetçi olanlar da oldu. Çünkü tarih konuşulmaya başladığında fark ettim ki Türkler bir refleks olarak sanki yaşananları rasyonalize etmeye çalışıyor. Ermenilerin de zaman zaman fazla duygusal ya da tepkisel davrandıkları oldu. Ama benim için en çarpıcı yanı gruptaki bazı Türklerin Ermenilerin bu konuda kişisel acı hissettiklerine inanmamalarıydı. Gruptaki Ermenilerin acı hissettiklerine ikna olmuyorlardı bir türlü. Birçok duygu, birçok engel yaşandıktan sonra Ceren gruba katılan Türklerin çoğunluğunun vardığı noktayı şöyle özetliyor. Olay soykırım mıydı değil miydi, Türkler haklı mıydı haksız mıydı diye tartışmak yerine ortak tarihimizde ne olduysa hepimize oldu diye bakmak lazım. Bunu bir şekilde okumalıyız. İnsani düzeyde de ne olursa olsun bu büyük bir acı. Hepimiz için acı, insanlık için bir acı bu. Daha derine inildikçe Fil de bu konuşmalar sırasında Ermenilerin verdiği tepkiden söz etmeye başladı. Her toplantıdan sonra toplantıların özetlerini yazıyorduk. Herkesin mutabık olduğu metinleri internet sitesine koyuyorduk. Fakat gördüm ki Ermenilerden olumlu tepki verenler olduğu gibi toplantılara kayıtsız kalanlar, bu toplantıların bir işe yaramayacağını düşünenler de vardı. 15-20 kişiden oluşan gruplarını meselenin hassasiyetini ve paylaşımın yoğunluğunu dağıtmamak için kapalı tuttuklarını ve bir süre sonra bu gruptan çıkan ortak sonuçları paylaşmak için 3 seminer düzenlediklerini anlatıyor Fil. Ortak tarih ve bellek üzerine yapılan seminerlerden sonra grup çalışmasına son vermiş. Ortak bellekten ortak tarihe geçerken yaşadıkları zorlukları Ceren anlatıyor. Ermeniler ve Türkler olarak ikiye ayrılıp belli bir tarih döneminin olaylar kronolojisini yapmaya başladık. Ermeniler ve Türklerin oluşturdukları olaylar kronolojisi, o kronolojideki olaylar birbirleriyle hiçbir ortak nokta taşımıyordu. İki toplum birbirinin önemsediği olayları bilmediği gibi o tarihlerin öteki toplum için niye önemli olduğuna dair fikir sahibi değildi. Biz de düşündük ki birbirimiz için önemli olan olayları bilirsek ortak bir tarih yazabiliriz. Hrant hatırlıyorum, ne olduysa hepimize oldu. Tarih hepimizin tarihi derken bunu kastediyordu. Hrant'ın öldürülmesinden sonra ne değiştiğini soruyorum ikisine de. Fil, Ermeniler sürekli olarak Türkler hakkında konuşur, düşünür ve yazar. Ama Türkler Ermeniler hakkında hiç konuşmuyor. Sanırım Hrant Dink'in öldürülmesiyle bu süreç başladı Türkler arasında. Ermeni toplumunda sert pozisyon alanlar tabii ki meseleyi Türkler yine Ermenileri öldürüyor diye göstermeye çalıştılar. Ve tabii ki yine onların sesi çok çıkıyordu. Ama birçok Ermeninin böyle düşünmediğini ben çok iyi biliyorum. Ceren elindeki küçük kağıt parçasıyla oynamaya başlıyor ben cevap vermesini beklerken. Biraz düşündükten sonra Ermenilerden çok Türkleri etkiledi Hrant'ın ölümü diyor. Sonra Fil'e dönüyor. Özür dilerim diyorum. Ermeniler adına konuşmamalıyım. Bana dönüp gülüyor. Bu da grupta öğrendiğimiz şeylerden biri. Birbirimiz hakkındaki yargılarımız üzerinden birbirimiz adına konuşmuyoruz. Sonra Hrant'la ilgili konuşmaya devam ediyor. Değişik kesimlerden insanlarla uzun bir tartışmaya girdik. Ne oldu? Nasıl oldu? Tuhaf bir şey oldu. O ana kadar neredeyse hepimiz bu konularda aynı şeyi düşünür gibiydik. Ama Hrant'ın öldürülmesinden sonra sert pozisyon alanlarla yaklaşımı daha yumuşak olanlar kesin bir çizgiyle ayrılmaya başladı. Hrant'ın ölümü buradaki Türkleri ikiye böldü sanki. İkisi de birbiriyle uzun süre ve dibine kadar bu konuları konuşmuş olmanın rahatlığıyla davranıyorlar birbirlerinin yanında. Bir Ermeni ve bir Türk'ten çok bu konuda aynı tarafta duran iki insan gibiler. Kendi toplumlarının diasporası gibi, iki tarafın bağırıp çağırmalarının dışında kalmış bir azınlık gibiler. Bunu söyleyince Fil, konuşmak iyi geliyor tabii diyor ama hakikaten konuşmak sanıldığı kadar kolay değil. İçinizi öfkeden ve nefretten, önyargıdan ve düşmanlıktan temizlediğinizi sandığınızda bile o kadar emin olmamalısınız. Birbirlerine dönüp gülümsüyorlar. Belli ki ikisinin de bildiği bir hikaye anlatacak Fil. Kişisel olarak bana öğretilenlerin ne kadar derinime indiğini anlamam çok tuhaf bir biçimde oldu. Ceren'le 6 aydır tanışıyorduk. İyi arkadaştık. Çocuğumu gezdiriyordum o gün Ceren'le birlikte. Çocuğu Ceren'e bırakıp birkaç dakikalığına Starbucks'a girdim. İçeride kahve alırken bir anda bir şey geldi aklıma. Çocuğu nasıl bir Türk'e bırakırsın? Bunun aklımdan geçmiş olduğuna hala inanamıyorum ama geçti işte. Ben bende bir ön yargı olduğunu bile bilmiyordum. Ama ne kadar reddetsem de orada o. Ben bu konuda diyalog yanlısı biri olarak böyle düşünüyorsam kim bilir diğerleri neler düşünüyorlardır. Ceren'e bakıyorum gülüyor. Belli ki bu tür hesaplaşmaları, yüzleşmeleri yapıp bitirmişler çoktan. Artık başka ülkelerden gelen ve benzer grupları kurmak isteyen üniversiteli gençlerden mesajlar alıyorlar. Boston'da yağmur yağmaya başlıyor. Nehir kenarında ayrılıyoruz. Mor botlar giymiş Ceren'e ve geldiği şehir Erivan'ın ciddi Sovyetik havasını hala üzerinde taşıyan file bakıyorum yürüyüp giderlerken. Kim bilir benim hakkımda neler düşündüler. Bütün o konuştuğum insanlar, hikayelerini anlatırken, ağlarken veya gülerken, kapıdan çıkıp gittiğimde, el sıkışıp ayrıldığımızda benim ardımdan neler düşündüler? Beraber gözlerimiz dolduktan sonra ben giderken acaba sadece bir Türk müydüm onlar için? Benim de ölen Ermeni arkadaşım için acı çektiğime inanıyorlar mıydı acaba? Yoksa hiçbir zaman acıların büyüklüğünü anlamayacak Türklerden biri olarak mı kalıyordum onlar için hep? Ne konuşursak konuşalım. Belki kendilerine bile söylemedikleri bu sırrı ben hiç bilemezdim elbette. Benim sırrım peki? Niye Ermenilerin peşinden gidip duruyorum? Sadece dinleyerek sakladığım bir şey mi var benim de? Benim için onlar da sadece birer Ermeni mi? Nereye kadar gidiyor bu işin ucu? Benim ülkem uçurumun kenarından uzun bir yol giderken niye eski bir meseleyi karıştırıyorum? Derdim ne? El sıkışıp ayrıldıktan sonra onlar kim benim için? Bu çok zor bir soru. Düşünmem gerek biraz. Los Angeles'taki Ventura Bulvarı'nda klinik psikolog Maral Yaranosyan Babia'nın ofisini bulduğumuzda akşamüstü saatleri. Lüks otel havuzunun kenarında benimle Türkçe konuşmaya çalışıp bizim Türkçe kaba Türkçe diyen Berj Boyajian'ın kız kardeşi. Maral Yaranosyan'ın kartını günler önce ondan almışım. Son röportaja giderken artık yurttaş da ben de yorgunum. Grant'ın ölümünden sonra hiç durmadan gördüğüm kabuslar yüzünden uyuyamadığım gibi 2 hafta içinde sürekli oradan oraya sürüklenmekten bitkin düşmüşüm. Memleketten haberler geliyor, durum yine berbat. Milliyetçi gösteriler sokak aralarında kavgalara dönüşmüş. Gazeteler PKK'ya karşı operasyon yapılacağını yazıyor ve Türkiye her zamanki gibi kaynıyor. Elimde çok ama çok uzun bir hikaye var. Döndüğümde bu hikayeyi anlatacak bir yer bulamayacağımdan emin gibiyim. Oysa belki de bu son yolculuğu sadece gazetede Hrant'ın aziz hatırasına diye yazabilmek için yapıyorum. Biz konuşmaya devam ediyoruz. İnsanı öldürebilirsiniz ama insanlığı öldüremezsiniz gibi bir şeyler demek istiyorum. Aylardır sırtımda taşıdığım yükü, başımın üzerinde dolaştırdığım Hrant'a ait yas bulutunu indirmek istiyorum. Olmayacağını biliyorum. Amerika'daki diasporaya hakim olan konuşma isteksizliğini, sert tavrı da görünce iyice bezmişim. Türkiye orada kendi aşırı milliyetçiliği içinde kaynarken, buradaki Ermenilerin çoğu utanmaz katil Türk yüküyle yaşarken kimin için, ne için soruları yorgunlukla birlikte fena çökmüş üzerime. O yüzden Maral Yaranosyan Babia'nın şık görüşme odasına girdiğimizde kendimi danışanın oturduğu o bordo kadife koltuğa neredeyse bırakıveriyorum. Görüşme odasında küçük bir tütsü yanıyor ve Babian muhtemelen uzun bir günün ardından bizi bekleyerek odasında epeydir zaman öldürüyor. Tanışır tanışmaz biraz da kadın kadına olmanın rahatlığıyla belki çok yorgunum diyeveriyorum. Babian mesafeli ama sıcak gülümsüyor. Belli oluyor yüzünüzden Ermeniler mi yordu sizi? Hayır, Türkler ve Ermeniler. Gülümsüyoruz karşılıklı, sessiziz. Doğrudan net konuşabileceğim bir kadın Babian. Tavrından belli. O yüzden doğrudan soruyorum. Bir Türk hasta gelse, Türklerle ilgili kişisel hisleriniz onu kabul etmenizi engeller miydi? Babian Bu doğrudanlığa şaşırmıyor ama kolayca hayır diyeceğini sandığım bu soru üzerine zor bir soru diyor ve hakikaten düşündükten sonra aslında kendinin de pek emin olmadığı o cevabı veriyor. Hastanın sorunun ne olduğuna bağlı herhalde. Soruya cevap vermekten kaçtığını kabul eder gibi gülümsüyor. 12 yaşında Suriye'den ABD'ye gelen Babian, ergen psikolojisi üzerine çalışıyor. Türkler hariç hemen her toplumdan hastaları var. İnsanın herhalde geçirdiği en zor dönem olan ergenlik çağı bir Ermeni çocuk için daha da zor olmalı diye düşünüyorum. Çünkü acı hikayelerini o zaman duymaya başlıyorlar. Bir tür yetişkinliğe geçiş töreni gibi. Babian'a bunu soruyorum. O acı hikayeleri çocuklara anlatmanın gerekip gerekmediğini, hakikaten içine bakarak cevap veriyor soruya. Bu meseleye bir psikolog olarak bakmak benim için çok zor. Çünkü ben kendi çocuklarımı Ermeni bir anne olarak büyüttüm. Ama şimdi dönüp geriye bakınca, evet anlatmalıyız. Çünkü sonramız gelmeli, evet anlatılmalı. Çünkü çocukların asimile olması çok kolay bu toplumda. Orta Doğu'da yaşıyor olsaydık bu kadar kolay asimile olmazlardı. Ama burası, eğer gerçeğin tohumunu içlerine ekmezsen kimlikleri çok çabuk silinir Amerika'da. Gerçeğin tohumu? Bir Ermeni olduğu gerçeği. Ya anne olarak bir anne çocuğuna bunu anlatırken, hikayeyi yeniden üretmek üzere aktarırken ne düşünür? Anne ve psikolog olarak düşünüyorum şimdi. Evet anlatmak gerekiyor. Çünkü her şeyi anlatıyoruz onlara. Her şeyi anlatıyorsak bunu da bilmeliler. Nereden geldiklerini, nasıl geldiklerini, dünya ile ilgili birçok kötü görüntü izliyorlar. Birçok acı gerçeği öğreniyorlar. Bunu niye öğrenmesinler? Çocukların her türlü şiddetten korunduğu, neredeyse hijyenik koşullarda yaşadığı Amerika'da mı? Diye soruyorum. Babian tanıdığı bir aileden örnek veriyor. Yeni evli bir çift var. Oğlan 22 yaşında, üniversiteden yeni mezun. Karısı Amerikalı. Bir gün oturup karısına soykırımı anlatıp o günlere dair fotoğraflar göstermiş. Ertesi gün kayınvalidesi kapıya dikilmiş. Kızıma nasıl bu fotoğrafları gösterirsin? Ne yapmaya çalışıyorsun diye. Oğlan şimdilik cinsini kapadı. Çünkü yeni evli. Ama ben biliyorum yeniden anlatacak. Çünkü anlatmak zorunda. Çünkü o hikaye onun bir parçası. Anlatmaktan başka seçeneği yok. 1915 sizin parçanız olduğu gibi siz de onun bir parçasısınız değil mi? Ona ait olmak bir yere ait olmak anlamına geliyor olmalı diyorum. Babian başını evet anlamında sallıyor yalnızca. Sonra konuşmaya başlıyor. Anne babalarımız bize yeterince anlatmadı. Çünkü onlar burada hayatta kalmaya çalışıyordu. Bir göçmenin ihtiyaç sırası vardır. Karnının doyması, sonra bilgi ihtiyacı, en sonunda bir şeyin parçası olmak. İnsanlar kendileri öldükten sonra kendilerinden bahsedilmesini isterler. Bununla ilgili bir şey sanırım. Bir bütünün parçası olmak için böyle bir travmadan geçmeniz gerekiyor. O acı hikayeyi de eklemeniz gerekiyor yani diyorum. Babayan ellerini iki yana açıyor. Ne yapalım? Böyle der gibi bakıyor. Nasıl? Çocuklarına anlattığında neler peki? Çocuklar benimle birlikte 24 Nisan anmalarına gelip slogan atarlardı. Ama ne dediklerini bilmezlerdi elbette. Sonra kızım Sonya, dedesi ölünce sormaya başladı neyden bahsettiğimizi. 12 yaşındaydı. Sanırım kendi dedesini kaybetmekle soykırım hikayesini birleştirmeye başladı kafasında. Anneannesi ona Ermeni harfleriyle yazılmış Türkçe bir İncil vermiş. Onu eline alıp sormaya başlayınca anlattım. Anlattığım gün ve sonraki birkaç gün hiç uyumadı. Ama oğlum durup gülüyor. Of kafasına takmadı o kadar. Hatta 22 Nisan'da Türklerin Washington'da Ermeni soykırımının Amerika'da tanınmasına karşı bir gösteri vardı. Baktım benim kadar sinirlenmiyor. O kadar umurunda değil yani. Benim yaşımdakiler. Yani biz gençken Türklere nasıl davranacağımızı bilemezdik. Türkler de bize nasıl davranacaklarını hiç bilemediler karşılaştığımızda. Ama şimdiki gençler sanırım daha bilinçli davranıyorlar. Konuşmak istiyorlar, öyle görüyorum ben. Ermeni gibi değil de daha çok Amerikalı gibi davranıyorlar birbirlerine. Peki değer mi diyorum? Bir çocuğun acı çekmesine değer mi geleneği devam ettirmek? Babayan başını öne eğiyor kısacık. Sonra kaldırıp başını, dudaklarını büzüp susuyor. Cevap vermeyecek sanırken sadece şunu söylüyor. Öğrenmezlerse kaybolurlar. Belki de dünya çok hızlı dönüyor ve biz üzerinden düşmemek için bizi birbirimize bağlayan hikayelere tutunmak zorundayız. Ya da belki de dünya başından beri olduğu yerde hiç ileri gitmiyor. Başından beri bir hikaye var sürüp giden. Biz doğdukça ona ekleniyoruz. Ve biz öldükçe yerimize yenileri geliyor sadece, yeni yüzler. Kaybolmak, o hikayeden, dünyadan düşmek anlamına geliyor hala. Yalnız kalmak ölümden beter olmalı insan için. Çünkü ölümle dolu hikayelerin bir parçası olmayı kabul ediyorsun, yalnızlık olunca işin sonunda. Bir parçası olmazsan bütünün kaybolacağını sanıyorsun. Ormanda yalnız kalınca yok olacağını bilen ilk insan gibi. O kadar güçlü ki bu ihtiyaç, sana anlatılan ve parçası olduğun hikayenin belki de öyle olmayabileceğini söyleyeni bile öldürmek istiyorsun. Tanıdığın herkes, sen, bütün hikaye dünya üzerinden düşecek diye korkuyla öldürebiliyorsun bile. Dünyadaki en güzel insanlardan birini, Hrant'ı bile. Dünya belki de hiç dönmüyor ya da belki de fazla hızlı. Masadaki tütsü bitiyor, hava birazdan kararacak. Babian biz kapıdan çıkarken iki eliyle tutuyor elimi. Biliyor musunuz, ben de sizin gibi bir yolculuk yapıp Türkleri anlamak isterdim. Neden hiç konuşmadıklarını anlamak isterdim. Ben de iki elimle tutuyorum ellerini. Yapmalısınız diyorum. Çünkü insan sadece ötekini değil, kendisini de anlıyor bir kere yola çıkınca. Yurttaş Los Angeles'tan ayrılmadan önce bir kerecik olsun okyanusu görmemiz gerektiğini söylüyor. Uzakta sonsuz bir kumsal. 22. ayrımın sonu sayfa 362.